Ayrım 12. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 103. 6. Bölüm. Curtis O'Keefe ve Dodo'nun bitişik dairelerine çıkarılmalarından kısa bir süre sonra otel faresi Julius Milne tek bir oda tuttu. Otel faresi sabah 10.45'te Moisant Havaalanı'ndan telefon ederek başka bir kentten günler önce ayırttığı odaya bugün geleceğini bildirmişti. Cevap olarak ayırttığı odanın boş olduğu, çabuk geldiği takdirde hiçbir erteleme yapılmadan yerleşebileceği söylenmişti. Sadece birkaç dakika önce St. Gregory'de kalmaya karar verdiği için bunu duyunca çok memnun olmuş ama şaşırmamıştı. Çünkü daha önce yaptığı plana göre New Orleans'ın büyük otellerinde başka başka adlara odalar ayırtmıştı. St. Gregory'deki odayı da Byron Meader adına tutmuştu. Byron Meader adını bir gazeteden seçmişti. Nedeni de adın gerçek sahibinin at yarışlarında önemli bir müşterek bahis kazanmasıydı. Bu olay iyi bir ön belirtiye benziyordu. Bütün ön belirtiler otel faresini çok etkilerdi. Bazı durumlarda bu ön belirtiler kendisine faydalı da olmuştu üstelik. Örneğin son duruşması sırasında suçlu olduğunu itiraf ettikten hemen sonra bir güneş ışığı yargıcın oturduğu sırayı aydınlatmıştı. Hemen sonra verilen ceza o sıra güneş ışığı hala aynı yerdeydi. Otel faresi 5 yıl beklerken ılımlı bir 3 yıl olmuştu. Hem sonra itirafından ve yediği cezadan sonraki işlerde aynı nedenle hep iyi gitmişti. Geceleri Detroit'teki otel odalarına girmesi pürüzsüz geçmiş ama sonunda ağzının payını almıştı. Nedeninin de biri dışında bütün oda numaralarının 2'yi de bitmesi olduğu sonucuna varmıştı. 2 onun uğurlu sayısıydı. Ne olduysa o iç rahatlatıcı sayının bulunmadığı odada olmuştu. Tam odada kalan kadının mücevherlerini ve parasını özel bir genişlikte olan ceplerine yerleştirmiş, vizon mantosunu yüklenmişken kadın uyanmış ve tiz bir sesle bağırmaya başlamıştı. Kesinlikle kötü tarihti bu. Belki de uğursuz sayının işin içinde parmağı vardı. Yakınlarda bulunan otel dedektiflerinden biri çığlıkları duymuş ve hemen gelmişti. Filozof otel faresi kaçınılmaz olayı ustaca uydurulmuş özürlerle kendi odasından başka odada bulunuşunu bir de anlatmaya yanaşmamıştı. Uzun eliyle hayatını kazanan bir kişinin göze alması gereken bir tehlikeydi bu. Hatta otel faresi gibi yetenekli bir uzmanın bile iyi hali görüldüğü için cezası indirilmiş ve hapisten kurtulmuştu. Kansas City'de 10 günlük verimli bir çalışmadan sonra New Orleans'daki karlı bir 15 gün geçireceğini umuyordu. Her şey iyi başlamıştı. Bir gece önce kaldığı Chef Montour Karayolu üstündeki ucuz motelden otomobille sabah 7.30'dan biraz önce Moisant Havaalanı'na gelmişti. Otel faresi bunun güzel bir bina olduğunu düşündü. İçinde bir sürü cam, parlak maden ve her şeyden önce şimdiki amacı için gerekli çöp tenekeleri vardı. Bir plakada havaalanına dünya havacılığının öncülerinden John Moisant'ın adının verildiğini okudu. Verilen bilgiye göre adam bir New Orleans'lıydı. Otel faresi John Moisant'ın adının baş harflerinin kendikilerle eş olduğunu fark edince bunun da iyi bir belirti olduğunu düşündü. Büyük jetlerden biriyle havalanırken üzerinde bulunmaktan gurur duyacağı bir havaalanıydı bu. Belki de işler son aksilikten önceki gibi yolunda gittiği takdirde yakında bu jetlerden biriyle havalanacaktı da. Ama eskisi gibi soğukkanlılık, hatta umursamazlıkla iş göreceği yerde kararsız durmasına rağmen eski halini almaya başlıyordu. Ama davranışı çok doğaldı. Bu hali yine yakalanıp içeri tıkıldığı takdirde 10 yıldan 15 yıla kadar ceza yiyeceğini bilmekten geliyordu. Böyle bir olay sonu olurdu. 52 yaşındaki bir adamın 10 yıl daha yaşayacağını kimse garanti edemezdi. Otel faresi dikkati çekmeden havaalanı binasının çıkışına doğru yürüyordu. Çok iyi ve özenle giyinmişti. Kolunun altında bir gazete vardı, uyanıktı. Rahat ve kendine güvenen zengin bir iş adamı etkisi yapıyordu. Sadece gözleri hiç durmadan yuvalarında dönüyor, otellerden taksiler ve lüks otomobillerle gelen erkenci yolcuların hareketlerini kolluyordu. Günün kuzeye yapılacak ilk uçak seferi ve en yüklüsüydü. United, National, Eastern ve Delta Hava Yolları, New York, Washington, Chicago, Miami ve Los Angeles'a sabah jet seferlerini yapıyorlardı. İki kere aradığı şeyin başlangıcını gördü ama sadece başlangıçtı, gerisi gelmemişti. İki kişi ellerini bilet ya da bozuk para çıkarmak için ceplerine atmışlar, yanlışlıkla yanlarına aldıkları otel odalarının anahtarlarını bulmuşlardı. İlki bir sürü zahmete girerek anahtardan sarkan ufak plastik yuvarlakta yazılı olduğu gibi bunu bir posta kutusuna atarak geriye göndermişti. Diğeri ise bir hava yolu memuruna vermiş, adam da kuşkusuz otele geri vermek üzere anahtarı çekmecelerden birine atmıştı. Bu iki olay da cesaret kırıcıydı ama eski bir tecrübeydi de. Otel faresi incelemelerine devam etti, sabırlı adamdı. Beklediği şeyin pek yakında gerçekleşeceğini biliyordu. 10 dakika sonra da beklemesinin karşılığını gördü. Elinde ağzına kadar dolu bir uçak çantası, sırtında fotoğraf makinesi, kolunda pardesüsü olan kırmızı suratlı, kafası kelleşmeye yüz tutmuş bir adam uçuş merdivenine giderken dergi almak için durdu. Tezgahın önünde parayı verecekken cebinden otel odasının anahtarı çıkınca canı sıkılmışçasına bir ses koyverdi. İnce yapılı yumuşak bir kadın olan karısı sükunetle bir teklif yaptı ama adam sertçe cevap verdi. Vaktimiz yok. Bu konuşmayı duyan otel faresi onları izlemeye başladı. Çok iyi bir çöp tenekesinin yanından geçerlerken adam anahtarı içine atıverdi. Otel faresi için gerisi her zamanki işiydi. Çöp tenekesinin yanından geçti, ikiye katladı gazetesini içine atıverdi, sonra da birden fikrini değiştirmişçesine geri dönüp gazetesini aldı. Aynı anda da tenekenin içine bakarak anahtarı gördü ve zorluk çekmeden avuçladı. Birkaç dakika sonra erkekler tuvaletinde bulunan St. Gregory Oteli'nin 641 numaralı odasının anahtarı olduğunu gördü. Yarım saat sonra bir kere başladı mı ardından çorap söküğü gibi giden bir iş gibi ilkinin benzeri olay da başarıyla sonuçlandı. İkinci anahtar da St. Gregory Oteli'nindi ve otel faresinin hemen telefon ederek ayırttığı odaya bugün yerleşeceğini bildirmesi için en uygun fırsattı. Havaalanı binasında daha fazla oyalanarak talihini zorlamamaya karar verdi. İyi bir başlangıçtı bu. Gece tren istasyonunu, belki birkaç gün sonra da gene havaalanını kollayacaktı. Bir gece önce yaptığı gibi otel anahtarlarını ele geçirmek için başka yollar da vardı. Yıllar önce New York'ta bir savcı, duruşma sırasında sayın yargıç, bu adamın karıştığı işlerin hepsi anahtar davaları. Açık söylüyorum, aklıma geldiği zaman adını hep otel faresi Milne olarak düşünüyorum derken haksız sayılmazdı. Bu cümle polis kayıtlarına bile geçmiş ve üstünde kalmıştı. Hatta otel faresi bile bu adı bir çeşit gururla kullanıyordu. Şimdiki uzmanlık içinde uzmanlığı çok önceleri öğrendiği insanların oda anahtarlarına karşı duydukları ilgisizlik temeline dayanıyordu. Bu da her yerde otelciler için devamlı bir üzüntü kaynağı oluyordu. Hesabını ödeyip otelden çıkan bir müşterinin aynı zamanda anahtarını bırakması gerekirdi. Ama sayısız insan oda anahtarlarını ya ceplerinde ya da cüzdanlarının içinde unutarak otelden ayrılırlardı. Vicdanlı olanlar daha sonra anahtarları posta kutusuna atarlar, St. Gregory gibi büyük otellerde iade edilen anahtarlara karşılık her hafta devamlı $50 ya da daha fazla posta parası öderlerdi. Bazı kişiler de geri vermeyi unuttukları anahtarları ya saklarlar ya da umursamazlıkla bir yere fırlatıverirlerdi. Sözü edilen bu sonuncular otel faresi gibi hırsızların devamlı iş görmelerine yardım ederlerdi. Otel faresi havaalanı binasından çıkarak Detroit'ten satın alıp Kansas City, ardından da New Orleans yolunu tuttu. Havaalanı park yerinde duran 5 yıllık üstü kapalı Ford otomobiline döndü. Otel faresi için bu araba dikkati çekmemek yönünden eşsizdi. Rengi griydi, modeli de birinin aklında kalmayacak ya da dikkati çekmeyecek şekilde ne yeni ne de eskiydi. Arabanın tek rahatsız edici yanı Michigan plakasının beyaz üstüne yeşil göz alıcı renkleriydi. Yabancı eyalet plakalı otomobiller New Orleans'da alışılmamış şey değildi ama bu dikkati çeken ufak noktanın olmamasını yeğlerdi doğrusu. Sahte Louisiana plakası kullanmak aklına gelmişti ama sonra bu daha büyük bir tehlikeyi göze almak gibi göründü ona. Hem otel faresi kendi uzmanlık alanından fazla uzaklaşmaması gerektiğini bilecek kadar da zekiydi. Arabanın motoru güven verircesine ilk dokunuşta pürüzsüz bir omurtuyla çalıştı. Sayısız hapis cezası çekip Birleşik Devletler'in sırtından geçindiği süre içinde öğrendiği bir Delaware ile motorda yaptığı ufak değişiklik sonucu sağlanmıştı bu. Şehre giden 14 mil uzunluğundaki yolda ilerlerken dikkatle hız kısıtlayan levhaları inceliyordu. Sonra da bir gün önce yerini bulup iyice incelediği St. Gregory'ye yollandı. Otelin birkaç blok ötesindeki Kanal Caddesi'nde park ederek iki bavulunu dışarı çıkardı. Eşyalarının geri kalan bölümünü birkaç günlük parasını önceden ödediği motel odasında bırakmıştı. Fazladan bir oda tutmak pahalıya mal oluyordu doğrusu. Ama akıllıca işte, elde edebildiği şeyler için motel bir gizleme yeri olacaktı. Başına bir iş geldiği anda da hemen terk edilebilecek bir yerdi. Orada kimliğini belli edecek bir şey bırakmamaya da özellikle dikkat etmişti. Motel odasının anahtarı ise Ford'un karbüratörünün hava filtresinin içine özenle gizlenmişti. Kendine güvenen bir havayla St. Gregory'ye girerek bavullarını kapıcılardan birine verdi. Adını da Michigan'ın Ann Arbor şehrinden B.W. Meader olarak kaydettirdi. Memur adamın iyi dikilmiş giysilerini, nüfuzlu bir kişi olduğunu belirten kalemle çizilmişçesine düzgün hatlarını görünce yeni gelene saygılı davrandı ve 830 numaralı odayı verdi. Otel faresi zevkle elinde St. Gregory oteline ait 3 oda anahtarı bulunduğunu düşündü. Bunların birinden otelin haberi vardı, diğerlerinden yoktu tabii. Komi'nin birkaç saniye sonra kendisini götürdüğü 830 numaralı oda tam aradığı gibi bir yerdi. Geniş ve rahattı. Otel faresi içeri girerken servis merdivenlerinin birkaç metre ötede olduğunu gördü. Yalnız kalınca dikkatle bavullarını boşalttı. Daha sonra önündeki bir gecelik ciddi işe hazırlık olarak iyi bir uyku çekmeye karar verdi. 7. Bölüm. Peter McDermott giriş salonuna vardığı sırada Curtis O'Keefe dairesine ustaca yerleştirilmişti bile. Peter adamın dairesine çıkmamaya karar verdi. Bazı zamanlar bir müşteriye gösterilen fazla ilgi de ilgisizlik kadar adamın canını sıkardı. Hem sonra St. Gregory'nin resmi hoş geldiniz töreni Warren Trent tarafından yapılacaktı. Peter O'Keefe'in gelişinden otel sahibinin haber olduğunu öğrenir öğrenmez 555'teki Marsha Prescott'u görmeye gitti. Kız kapıyı açarken geldiğinize memnun oldum dedi. Gelmeyeceğinizden korkmaya başlamıştım. Sabah evinden getirdiği belli olan kayısı rengi kolsuz bir elbise giyiyordu. Uzun siyah saçları bir gece önceki daha yapmacık ama çekici ve sonradan dağılan saç biçiminden değişik olarak omuzlarına dökülüyordu. Kızın yarı kadın yarı çocuk görünüşünde görülmemiş sanki nefes kesici bir kışkırtıcılık vardı. Peter beğendiğini belirtircesine kıza bakarak ''Gelmem bu kadar uzun sürdüğü için özür dilerim.'' ''Ama gördüğüm kadarıyla vaktinizi boşa geçirmemişsiniz.'' dedi. Kız güldü. ''Pijamaya ihtiyacınız olacağını düşündüm.'' Pijama da bu oda gibi beklenmedik hallerde pek seyrek kullanılır. Marja hizmetçi de bana aynı şeyi söyledi dedi. Şey, eğer bir zararım dokunmazsa bu gece de burada kalabilir miyim? Ya, nedenini sorabilir miyim?
Emin değilim.
Karşılıklı dururlarken kararsızlıkla sustu. Belki dün olup bitenleri unutmak istiyorum. Bu iş için de en uygun yer burası. Ama kız kendi kendine gerçek nedenin Garden District'teki büyük ve boş eve dönüşünü geciktirmek isteği olduğunu itiraf etti. Adam düşünceli düşünceli başını salladı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Daha iyice.
Memnun oldum. Marsha, birkaç saat içinde unutulabilecek bir olay değil bu diye itiraf ettikten sonra devam etti. Ama sanıyorum sizin de bana hatırlattığınız gibi buraya gelmekle aptallık ettim. Ben öyle şey söylemedim.
Evet ama düşündünüz.
Düşündüysem de hepimizin bazen zor durumlarla karşı karşıya kaldığımızı hatırlamam gerekirdi. Bir anlık sessizlikten sonra Peter oturalım dedi. Rahatça yerleştikten sonra da konuşmaya başladı. Her şeyin nasıl başladığını bana anlatacağınızı umuyordum. Alışmaya başladı doğrulukla kız.
Biliyorum dedikten sonra ekledi. Anlatmam gerekip gerekmediğini düşünüyordum.
Marsha bir gece önce benliğini kaplayan duygularının birçok kırılan gurur ve bitkinlik olduğunu düşündü. Ama şimdi şok geçmişti. Gururunun da susmaktan çok bir inkardan yararlanacağını hissediyordu. Oysa Lyle Dumayer ve yardakçılarının sabahın ayıltıcı ışığında yapmaya kalkıştıkları şeyde şişinmeye pek istekli olacaklarını da sanmıyordu. Peter susmaya karar verdiyseniz sizi konuşmaya zorlayacak değilim dedi. Ama size insanların yakalarını kurtardıkları bir işi ikinci kere de yapmak isteyeceklerini hatırlatırım. Belki aynı şeyi size değil başkasına yaparlar. Peter sözlerine devam ederken kızın gözlerinde üzüntülü bir ifade belirmişti. Dün gece odadaki adamların arkadaşlarınız olup olmadığını bilmiyorum. Arkadaşlarınız da olsalar onları korumanız için ortada tek bir neden bile göremiyorum.
Biri arkadaşımdı. Hiç olmasa ben öyle sanıyordum.
Peter diretti. Arkadaş ya da değil, önemli olan yapmaya kalkıştıkları şeydir. Royce gelmeseydi yapacaklardı da. Üstelik yakalanmak üzereyken dördü de fare gibi kaçışarak sizi tek başınıza bıraktılar. Marsha karşısındakini denercesine, ''Dün gece ikisinin adını bildiğinizi söylüyordunuz.'' dedi. O da Stanley Dixon adına kayıtlıydı. Elimdeki diğer ad da Dumayer. Onlar mıydı?
Kız başıydı evet dedi.
Peki elebaşı kimdi?
Dixon'dı sanıyorum.
Peki öyleyse şimdi bana daha önce olanları anlatın bakalım. Marsha birden kararın gene kendisi tarafından verilmiş olduğunu anladı. Kız birinin gücü altına girmiş gibi hissediyordu kendini. Romanlarda görülen bir olaydı bu. Şaşırtıcı yanı da bundan hoşlanmasıydı. Peter'ın sözünü dinleyerek dans salonundan ayrılmasıyla başlayıp sevinçle karşılanan Aloysius Royce'un gelişine dek geçen olayları başından sonuna kadar anlattı. Peter kızın iki kere sözünü kesti. Dixon ve diğerlerinin sözünü ettikleri yan odadaki kadınlardan birini görüp görmediğini sordu. Otelde çalışanlardan dikkatini çeken olmuş muydu? İki soruya da kız olumsuz anlamda başını sallayarak cevap verdi. Sonunda Marsha daha fazlasını anlatmak için zorlanmayla karışık bir istek duydu içinde. Doğum günü olmasa belki de bütün bunların başına gelmeyeceğini söyledi.
Peter şaşırmış göründü. Dün sizin doğum gününüz müydü? 19 yaşıma bastım.
Ve tek başınızaydınız öyle mi? Her şeyi ortaya döktükten sonra geri yanını gizlemenin anlamı yoktu. Marsha Roma'dan edilen telefonu ve babasının gelmeyeceğini öğrendiği zaman duyduğu hayal kırıklığını anlattı. Sözünü bitirdiği zaman Peter çok üzüldü. Ama olayların bir bölümünün nasıl meydana geldiğini anlamama yardım etti dedi.
Bir daha böyle şey olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak.
Bundan eminim. Daha resmileşti ve konuşmayı gene de işe döktü. Benim şimdi yapmak istediğim şey anlattıklarınızdan faydalanmak.
Kız kuşkulu kuşkulu sordu. Nasıl?
Dixon, Dumayer ve diğer ikisini otele bir konuşma için çağırırım.
Gelmeyebilirler. Gelecekler. Peter şimdi de onları kesinlikle getirmenin çaresini bulmuştu bile. Hala güvensizlik içindeki Marsha, bu yoldan bir sürü insan olayı öğrenmez mi diye sordu. Size söz veriyorum. İşimiz bittikten sonra hiç kimse bu konuda konuşamayacak. Marsha kabul etti. Peki yaptıklarınız için de çok teşekkür ederim. Garip şekilde başını döndüren bir iç rahatlığı duyuyordu. Peter işin umduğundan da kolay olduğunu düşünüyordu. Şimdi elinde gerekli bilgi vardı. Bunları kullanmak için sabırsızlanıyordu. Kızı rahatlatmak için belki birkaç dakika daha odada kalması gerekliydi. Size açıklamam gereken bir şey var Miss Prescott dedi. Marsha. Peki benim adım da Peter. Otel idarecilerinin ancak çok iyi tanıdıkları müşterilere karşı yakın, diğerlerinin resmi davranmaları için gördükleri eğitime rağmen bu teklifsizliğin zararlı olmayacağını düşündü. Marsha, otellerde göz yumduğumuz bir takım şeyler olur ama böyle bir şey olduğu zaman çok sert davranabiliriz. Bu sertlik olaya adının karıştığını öğrendiğimiz otel işçilerini de kapsar tabii. Peter olayın kendisi gibi Warren Trent'i de öfkelendirecek olaylardan biri olduğunu biliyordu. Hem sonra ileri sürdüğü şeyleri ispatladığı sürece davranışları otel sahibi tarafından kesinlikle desteklenecekti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 112.